93. Makale, Maçıventa Melchizedek. Melchizedekler yaygın bir şekilde acil durum evlatları olarak bilinirler. Çünkü onlar, yerel bir evrenin dünyaları üzerinde oldukça şaşırtıcı bir etkinlik kapsamı içerisinde faaliyet gösterirler. Herhangi bir olağan dışı sorun ortaya çıktığında veya sıra dışı bir şeye girişildiğinde, oldukça sık bir biçimde bir Melchizedek görevi kabul eder. Melchizedek evlatlarının acil durumlarda ve evrenin oldukça çeşitlilik gösteren düzeylerinde, hatta kişilik dışa vurumunun fiziksel düzeyinde bile, faaliyet gösterme yetisi düzeylerine has bir özelliktir. Sadece yaşam taşıyıcıları, kişilik faaliyetinin bu başkalaşımsal kapsamını herhangi bir düzeyde paylaşabilen unsurdur. Evren evlatlığının Melchizedek düzeyi uğrantıya üzerinde oldukça fazla bir biçimde etkin olmuştur. 12 unsurdan oluşan bir birlik, yaşam taşıyıcıları ile birliktelik halinde faaliyet göstermişti. Daha sonraki 12 unsurluk başka bir birlik, Caligastea ayrılığından kısa bir süre sonra dünyanızı teslim alanlar haline gelip, Adem ve Havva dönemine kadar yönetimde bulunmaya devam etmiştir. Bu 12 Melchizedek uğrantıya Adem ve Havva'nın doğru yoldan ayrılışı üzerine dönmüşlerdir. Ve onlar daha sonra, İnsanın evladı olarak Nasıralı İsa'nın Urantia'nın simgesel gezegensel prensi olduğu güne kadar gezegen teslim alıcıları konumunda görevlerine devam etmişlerdir. 1. Maçıventa bedenselinişi. Açığa çıkarılan gerçeklik, Urantia üzerinde ademsel görevin başarısızlığını takip eden bin yıllar boyunca yok alma tehdidi altındaydı. Her ne kadar ruhsal olarak ilerlemede bulunsalar da insan ırkları yavaşça, ruhsal bakımdan kötüye gitmektelerdi. Yaklaşık olarak milattan önce 3000 yıllarda Tanrı kavramı, insanların akıllarında oldukça belirsiz hale gelmiş bir konumdaydı. 12 Melchizedek teslim alıcısı, gezegenleri üzerine olan Mikail'in yaklaşmaktaki bahşedilişini bilmekteydi, ancak onlar bunun ne kadar yakın bir zaman içerisinde gerçekleşeceğini bilmemekteydi, bu nedenle onlar yüce heyet içinde toplayıp, Edentia'nın en yüksek unsurlarına Urantia üzerinde gerçekliğin ışığının sürdürülmesi için belirli hükümlerde bulunulmasını talep etmişlerdi. Bu istek, Satanya'nın 606.sı üzerindeki olayların idaresinin tamamıyla Melchizedek koruyucularının ellerinde olduğu emri ile reddedilmişti. Teslim alıcılar bunun sonrasında yaratıcı Melchizedek'e yardım için başvurmuşlardı. Ancak onlar yalnızca büdüncül başarısızlık ve belirsizlikten gezegensel sorumluları kurtaracak olan bir bahşedilme evladının varışına kadar karar verecekleri şekilde gerçekliği korumaya devam etmelerine dair sözü işittiler. Ve tam da bütünüyle kendi öz kaynaklarına atılmalarının bir sonucu olarak 12 gezegen teslim alıcısından biri olan Maçıventa Melchizedek'i, Nebado'nun tüm tarihinde daha önce sadece 6 kez gerçekleştirilmiş şu şeyi yapmaya gönüllü oldu. Kendisini dünya hizmetinin bir acil durum evladı olarak bahşetme biçiminde alemin geçici bir insanı olarak dünya üzerinde kişilik haline gelme. Bu serüven için izin Salvington makamları tarafından verilmiş olup, Maçıventa Melchizedek'in mevcut vücuda bürünüşü Filistin'de ileride Salem şehri olacak yerin yakınında tamamlandı. Bu Melchizedek evladının maddeleşmesine dair büdüncül işlem, yaşam taşıyıcıları, üstün fiziksel denetleyicilerin belirli unsurları ve Urantia üzerinde ikamet eden diğer göksel kişiliklerin eş güdümü ile gezegen teslim alıcıları tarafından tamamlandı. 2. Salemli Bilge. İsa'nın doğumundan 1973 yıl önce Maçıventa, Urantia'nın insan ırklarına bahşedilmişti. Onun gelişi olağanüstü bir olay değildi. Maddileşmesine insan gözleri tarafından şahitlik edilmedi. O ilk kez fane insan tarafından, Sümer soyundan gelen bir keldani çobanı olan Amdo'nun çadırına girdiği önemli günde görülmüştü. Ve görevinin duyuruşu, bu çobana söylediği şu yalın ifadede dile getirilmişti. Ben en elyon, en yüksek unsur, bir ve tek olan Tanrı'nın din adamıyım. Çoban şaşkınlığını attığında ve bu yabancıyı soru yağmuruna tuttuktan sonra, Melchizedek'e kendisiyle bir şeyler yemeyi teklif etti ve bu olay uzun evren görevi boyunca Maçıventa'nın bir maddi varlık olarak 94 yıllık yaşamı boyunca yaşamını idame ettirecek besin biçiminde maddi yiyeceği aldığı ilk seferdi. Ve o gece, yıldızlar altında enine boyuna konuşurlarken Melchizedek, kolunu yavaşça uzatarak Amdo'na dönüp en yüksek unsur olan El Elyon gök kubbenin yıldızlarının ve hatta üzerinde yaşadığımız işte bu dünyanın bile kutsal yaratıcısıdır. Ve o aynı zamanda cennetin yüce tanrısıdır sözünü söylediğinde, Tanrı'nın mevcudiyetine dair gerçekliği açığa çıkarış görevine başladı. Birkaç yıl içerisinde Melchizedek, Salem'in daha sonraki toplumunun çekirdeğini oluşturmuş öğrenciler, takipçiler ve inanlardan oluşan bir topluluğu etrafında topladı. O yakın bir zaman içerisinde, en yüksek unsur olan El Elyon'un din adamı ve Salem'in bilgisi olarak Filistin'in tümünde tanınmaktaydı. Çevreleyen kabilelerin bazılarında o sıklıkla, Salem'in şeyhi veya kralı olarak adlandırılmaktaydı. Salem, daha sonra Jerusalem olarak adlandırılacak bir biçimde Melchizedek'in ortadan kaybolmasından sonra Jebus şehri haline gelen yerleşkeydi. Kişisel görünümünde Melchizedek, yaklaşık 1 metre 83 santim uzunluğunda ve güçlü bir görüşe sahip olarak, bu dönemin Nod ve Sümer insan topluluklarının karışımına benzemişti. Keldani ve 6 farklı dili konuşmuştu. O, göğsünde cennet kutsal üçlemesinin Satan'a simgesi olan bir 3 eş merkezli çember arması taşıması dışında Kenan din adamlarına çok benzer bir biçimde giyinmişti. Hizmeti süresince 3 eş merkezli dairenin bu nişanı, takipçileri tarafından o kadar kutsal bir biçimde değerlendirilmişti ki onlar hiçbir zaman kullanmaya cesaret edemedi. Ve yakın zaman içinde bu nişan, birkaç yeni neslin geçmesiyle unutuldu. Her ne kadar Maçıventa alemin insanlarının yaşantıları uyarınca yaşamışsa da, hiçbir zaman evlenmedi, ne de dünya üzerinde bir doğum bırakabilirdi. Onun fiziksel bedeni gerçekte, her ne kadar insan erkeğininkine benzese de, herhangi bir insan ırkının yaşam plazmasını taşımaması dışında Prens Cali Gastia'nın görevlilerine ait maddileştirilmiş yüzüğü tarafından kullanılan özel olarak inşa edilmiş bedenlerin düzeyindeydi. Buna ek olarak Urantia üzerinde kullanılabilir yaşam ağacı bulunmamaktaydı. Maçıventa herhangi bir uzun süre boyunca dünya üzerinde kalsaydı, onun fiziksel işleyişi kademeli olarak kötüleşecekti. Böyle olduğundan dolayı, maddi bedeni ayrışmaya başlamadan önce 94 yıllık bahşedilme görevini sonlandırdı. Bu bedenselleştirilmiş Melchizedek, zamanın görüntüleyicisi ve bedenin kıdemli danışmanı olarak onun insan ötesi kişiliğinde ikamet eden bir düşünce düzenleyicisi aldı, böylece bu düzenleyici. Fani beden sureti içinde dünya üzerinde ortaya çıktığı zaman Mikail olarak Tanrı'nın daha sonraki evladının insan aklında oldukça gözü pek bir biçimde faaliyet göstermesi için yaratıcının bu ruhaniyetini yetkin kılmış olan ilgili deneyime ek olarak Urantia'ya özgün sorunlar ile bir bedenselleştirilmiş evlat içinde ikamet etme yönteminin uygulamalı hazırlanışını kazanmıştır. Ve bu düzenleyici şimdiye kadar Urantia üzerinde iki akılda birden faaliyet göstermiş tek düşünce düzenleyicisidir. Ancak her iki akılda hem kutsal hem de insan niteliğinde bulunmaktaydı. Vücut içinde bedenselleşmesi boyunca Machiaventa, gezegen sorumlularının birliğine ait 12 akrana ile bütüncül iletişim halindeydi. Ancak o, göksel kişiliklerin diğer düzeyleriyle iletişimde bulunamamaktaydı. Melchizedek avcılarının dışında o, bir insan varlığından daha fazlası olarak insan ötesi ruhlar ile iletişime sahip değildi. 3. Melchizedek'in öğretileri. Bir 10 yıllık sürecin geçmesiyle birlikte Melchizedek, 2. Cennet Bahçesi'nin öncül Setah'in adamları tarafından önceden geliştirilmiş olan eski sistem uyarınca düzene sokan bir biçimde okullarını Salem'de örgütledi. Daha sonra dinine kazandırmış olduğu İbrahim tarafından getirilen bir aşar vergi düzenine dair fikirde aynı zamanda ilk ceset unsurlarının yöntemlerine ait hala varlığını sürdüren geleneklerden elde edilmişti. Melchizedek, bir evrensel ilahiyat olarak tek tanrının kavramını öğretti, ancak o, insanların bu öğretiyle en yüksek unsur olarak Elelion ismiyle ifade ettiği Norlatiadek'in takım yıldız yaratıcısını ilişkilendirmesine izin verdi. Melchizedek, Lucifer'in durumu ve Jerusalem üzerinde olayların gidişatı hususunda neredeyse tamamen sessiz kaldı. Sistem egemene olan Lanafor G, Mikail'in bahşedilişinin tamamlanışına kadar Urantia ile ilgili çok az ilişkiye sahipti. Salem öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu için Edentia cennet ve en yüksek unsur ise Tanrı'ydı. Melchizedek'in bahşedilişinin arması olarak kullandığı üç eş merkezli çember simgesini, insanların büyük bir çoğunluğu insanlar, melekler ve Tanrı'nın üç alemini temsil eder biçimde yorumladı. Ve onların bu inanışta bulunmaya devam etmelerine izin verilmişti. Onun takipçilerinden çok azı en başından beri bu üç çemberin, cennet kutsal üçlemesinin kutsal idaresi ve yönlendirişine ait sınırsızlığın, ebediyetin ve evrenselliğin simgeselliği olduğunu bilmekteydi. Kendisine üç en yüksek unsurun bir bütün olarak faaliyet gösterdiği daha önce öğretilmiş olduğu için İbrahim bile bu simgeyi farklı bir biçimde Edentia'nın üç en yüksek unsuru olarak değerlendirilmişti. Melchizedek'in kutsal üçleme kavramını kendi arması içinde simgeselleşen bir biçimde öğrettiği kapsamda İbrahim çoğunlukla onu Norlatiadek takım yıldızının 3 Vorondadek yöneticiyle ilişkilendirdi. Olağan takipçileri için Melchizedek, Urantia'nın tanrıları olarak, Edentia'nın en yüksek unsurlarının idaresinin gerçekliğinin ötesindeki öğretiyi sunmada hiçbir çaba sarf etmemişti. Ancak bazılarına Melchizedek yerel evrenin işleyişi ve düzenini içine alan gelişmiş gerçekliği öğretirken, onun parlak takipçisi Ken üyesin oradan ve onun içten öğrencilerinden oluşan topluluğuna aşkın, evrenin ve hatta Havona'nın gerçeklerini öğretmişti. Melchizedek'in 30 yıldan fazla bir süre boyunca beraber yaşadığı Katron'un aile üyeleri, bu daha yüksek gerçekliklerin birçoğunu bilmekte olup, uzunca bir süre boyunca, anne tarafındaki diğer kaynakların vasıtasına ek olarak babasının tarafından kendisine teslim edilen Melchizedek dönemine dair güçlü bir tarihi anlatıma böylelikle sahip olmuş oldukça meşhur soyu Musa'nın dönemine kadar bile giden bir biçimde, onları aileleri içinde sürdürdü. Melchizedek takipçilerine, algılamaya ve özümsemeye yetkin oldukları her şeyi öğretti. gökyüzü ve yeryüzü, Tanrı ve meleklere dair birçok çağdaş dini düşünce bile Melchizedek'in bu anlatılarından çok daha farklı değildi. Ancak bu büyük öğretmen her şeyi, bir kutsal yaratıcı, bir cennetsel yaratan, bir evren ilahiyatı olarak tek Tanrı'nın savına tabi kıldı. Vurgu bu öğreti üzerine, insanın hayranlığını çekmek ve bu aynı evren yaratıcısının evladı olarak Mikail'in ilerideki ortaya çıkışı için zemin hazırlamak amacıyla yapılmıştı. Melchizedek, gelecek bir zaman içinde bir diğer Tanrı evladının kendisinin geldiği gibi beden içinde geleceğini, ancak bir kadından doğacağını öğretti ve bu durum daha sonraki sayısız öğretmenin İsa'yı. Neden bu nedenle Melchizedek'in düzeyi olarak bir din adamı veya eğitilmiş bir dini önder biçiminde görmüş olmasının nedenini teşkil etmektedir. Ve böylelikle Melchizedek, oldukça kesin hatlarıyla her şeyin yaratıcısını tasvir ettiği ve İbrahim'e kişisel inancın basit koşullarına insanı kabul edecek bir tanrı olarak tanıttığı tek tanrının mevcut bir cennet evladının bahşedilişi için, dünya eğiliminin tek tanrı aşamasının zemini hazırlayıp, onu hayata geçirmiştir. Ve dünya üzerinde ortaya çıktığı zaman Mikail, cennet yaratıcısı ile ilgili Melchizedek'in önceden öğretmiş olduğu her şeyi onaylamıştı. 4. Salem Dini. Salem ibadetinin törenleri oldukça basitti. Melchizedek ibadethanesinin kil tablet listesine imzalayan veya işaretleyen her kişi şu inancı öğrenip hatırlamış ve ona bağlanmıştı. 1. Ben, her şeyin tek kainatsal yaratıcısı ve yaratanı, en yüksek tanrısı olan El Elyon'a inanıyorum. 2. Ben, verilen fedalar ve yakılan adaklara değil inancım üzerine Tanrı'nın iyiliği bahşeden en yüksek unsur ile Melchizedek'in sözleşmesini kabul ediyorum. 3. Ben, Melchizedek'in 7 emrine uymaya ve en yüksek unsur ile olan bu sözleşmeye dair iyi haberleri tüm insanlara anlatmaya söz veriyorum. Ve bunlar, küçük Salem halkının inanç ilkelerinin tamamıydı. Ancak inancın bu türden kısa ve basit bir duyurusu bütünüyle, bu dönemin insanları için haddinden fazla ve ileriydi. Onlar, yalın bir deyişle, inanç vasıtasıyla, hiçbir şey vermeden kutsal iltiması elde etme düşüncesi kavrayamadılar. Onlar haddinden fazla bir şekilde, insanın tanrılara olan bir bedel karşılığında doğduğuna dair inanca derin bir biçimde bağlanmışlardı. Haddinden uzun ve içten bir biçimde onlar, müjdeyi kavramaya yetkin hale gelebilmek için din adamlarına fedada bulunup, hediyeler vermişlerdi. Ancak bu müjde, Melchizedek sözleşmesine inan herkes için kutsal iltimas olarak günahlardan kurtuluşun karşılıksız bir hediyesiydi. Ancak İbrahim bunlara isteksiz bir biçimde inandı ve bu bile doğruluk olarak sayıldı. Melchizedek tarafından duyurulan 7 emir, ilk çağın dalamatalı yüce hukuk içeriği uyarınca şekillendirilmiş olup, oldukça fazla bir biçimde 1. ve 2. cennet bahçesi içinde öğretilen 7 emre benzemekteydi. Salem dininin bu emirleri şunlardı. 1. Sizler, yeryüzü ve gökyüzünün en yüksek yaratıcısı dışında hiçbir tanrıya hizmet etmemelisiniz. Sizler, inancın ebedi kurtuluş için tek gereklilik olduğundan şüphe etmemelisiniz. 3. Sizler, yalan şahitlik yapmamalısınız. 4. Sizler, öldürmelisiniz. 5. Sizler, çalmamalısınız. 6. Sizler, eşlerinizi aldatmamalısınız. 7. Sizler, ebeveynleriniz ve büyükleriniz için saygısızlıkta bulunmamalısınız. Her ne kadar bu küçük halk içerisinde hiçbir feda verme etkinliğine izin verilmemişse de Melchizedek, uzun bir süredir köklü hale gelmiş adetleri birden ortadan kaldırmanın ne kadar zor olduğunu oldukça iyi bilmekteydi. Ve buna uygun bir biçimde bu insanlara bilgece, beden ve kana dayanan eski fedalarını ekmek ve şaraptan oluşan bir ayin ile değiştirmeyi önerdi. Bu durum kayıtlara şöyle giriş yapmıştır. Salem'in kralı olan Melchizedek ekmek ve şarap getirdi. Ancak bu dikkatli gerçekleştirilmiş yenilik bile tamamıyla başarılı değildi. Çeşitli kabileler bütüncül bir biçimde fedaları ve yakılmış adakları sundukları yer olan Salem'in eteklerinde ek merkezleri idare etti. İbrahim bile, Cedor'la Omer'e karşı olan galibiyetinden sonra bu ilkel uygulamaya geri döndü. O, yalın bir deyişle bilinen ve uygulanan bir fedayı sunmadıkça kendisini huzurlu hissetmemişti. Ve Melchizedek hiçbir zaman bu feda verme eğilimini takipçilerinin, hatta İbrahim'in bile dine uygulamalarından bütünüyle ortadan kaldırmada başarılı olmamıştır. İsa gibi Melchizedek, bahşedilme görevinin yerine getirilmesine harfi harfine bağlı kaldı. O, dünyanın alışkanlıklarını değiştiren bir biçimde adetler üzerinde köklü değişikliklerde bulunmaya girişmedi. Buna ek olarak o, gelişmiş sıhhi uygulamaları veya bilimsel gerçeklikleri bile duyurmadı. O iki görevi yerine getirmek için gelmişti. Dünya üzerinde tek tanrının gerçekliğini canlı tutmak ve bu kainatın yaratıcısına ait bir cennet evladının ilerideki fani bahşedilişi için zemin hazırlamak. Melchizedek, 94 yıl boyunca Salem'de giriş düzeyindeki açığa çıkarılış gerçekliği öğretti ve bu süreç boyunca İbrahim Salem okuluna 3 farklı seferde katıldı. O nihai olarak Melchizedek'in en parlak öğrencileri ve başlıca destekçilerinden biri haline gelerek Salem öğretilerini sonradan benimseyen bir inanan haline geldi. 5. İbrahim'in tercih edilişi. Her ne kadar seçilmiş insanlardan bahsetmek bir hata olabilse de, İbrahim'e seçilmiş bir birey olarak atıfta bulunmak bir yanlış değildir. Melchizedek İbrahim'e, çoğul ilahiyatlara doyulan hakim inançtan farklılaşan bir biçimde tek tanrının gerçekliğini canlı tutma sorumluluğunu yüklemişti. Maçıventa'nın etkinlikleri için yerleşke olarak Filistin'in tercih edilmesi kısmi bir biçimde, önderliğin olanaklarını içinde barındıran bir insan ailesiyle ilişki kurma arzusuna dayanmıştı. Melchizedek'in bedenselleştirilmesi döneminde İbrahim'in sahip olduğu gibi Salem'in inancını almaya eşit derecede hazır olan birçok aile bulunmaktaydı. Kırmızı insanlar ve sarı insanlara ek olarak batı ve kuzeyde bulunan Ant topluluklarının soyları arasında eşit düzeyde bahşedilmiş aileler bulunmaktaydı. Ancak, tekrar etmek gerekirse, bu yerlerin hiçbiri, Mikail'in ilerideki ortaya çıkışı için Akdeniz'in doğu sahili kadar elverişli bir biçimde konumlanmamıştı. Melchizedek'in Filistin'deki görevi ve Mikail'in Musevi insanları arasındaki takip eden ortaya çıkışı, Filistin'in merkezi bir biçimde, dünyanın bu dönemdeki mevcut ticaret, seyahat ve medeniyetine göre merkezi bir biçimde konumlanması gerçeği biçiminde coğrafya tarafından hiç de az oranda belirlenmemişti. Belirli bir süre boyunca Melchizedek avcıları, İbrahim'in atalarını gözler bir konumda bulunmaktaydılar. Ve onlar kendilerinden emin bir biçimde özel teşebbüs, bilgelik ve içtenlik tarafından nitelenecek belirli bir nesil içindeki doğumu beklemekteydiler. İbrahim'in babası olan Taruh'un çocukları her bakımından bu beklentileri karşılamaktaydılar. Taruh'un bu çok yeni çocukları ile iletişim olasılığı Melkizedek'in, Mısır, Çin, Hindistan veya diğer kuzey kabileleri yerine Salem'de ortaya çıkmasıyla ciddi bir biçimde ilgiliydi. Taruh ve onun bütüncül ailesi, Keldani ulusunda duyurulan Salem dininin dönüştürdükleri gönülsüz inananlardandı. Onlar Melkizedek'ten, Ur'da Salem öğretilerini duyuran bir Fenik öğretmeni olan Ovid'in vaazı aracılığıyla haberdar olmuştu. Onlar Ur'dan, doğrudan bir biçimde Salem'e gitme amacıyla ayrılmışlardı. Ancak İbrahim'in kardeşi Nahor, Melkizedek'i henüz görmeyen bir biçimde isteksiz olup onları Haran'da oyalanmaya ikna etti. Ve Filistin'e ulaşmalarından uzunca bir süre sonra, aile tanrıların hepsini ortadan kaldırmaya gönüllü olmalarından önce, bu tanrıları beraberlerinde getirmişlerdi. Onlar, Mezopotamya'nın birçok tanrısından Salem'in tek bir tanrısı için vazgeçmede ağır hareket etmektelerdi. İbrahim'in babası olan Terah'ın ölümünden birkaç hafta sonra, Melkizedek öğrencilerinden bir tanesi olan Hititli Caram'ı şu davetiyeyi uzatması için İbrahim ve Nahor'a gönderdi. Ebediyen yaratıcının gerçekliğine dair öğretilerimizi duyacağınız yer olan Salem'e gelin ve siz iki kardeş olan aydınlanmış doğumunda tüm dünya kutsanmış olsun. Bu aşamada Nahor, Melkizedek'in öğretilerini bütünüyle kabul etmemiş bir haldeydi. O geride kalıp, ismini taşıyan güçlü bir şehir devleti kurdu, ancak İbrahim'in yeğeni olan Lut, amcasıyla birlikte Salem'e gitmeye karar verdi. Salem'e varmaları üzerine İbrahim ve Lut, kuzey akıncılarının beklenmedik birçok saldırısına karşı kendilerini savunabilecekleri yer olan yakın şehirdeki tepelik bir sığınağı seçti. Bu dönemde Hitit, Asure ve Filistinli unsurlara ek olarak diğer topluluklar sürekli bir biçimde merkezi ve güney Filistin'in kabilelerine saldırmaktalardı. Tepelerdeki korunaklı ana yerleşkelerinden İbrahim ve Lut Salem'e, sık dini yolculuklarda bulundu. Salem yakınında kurulmalarından çok geçmeden İbrahim ve Lut, bu dönemlerde Filistin'de bir kağıtlık döneminin yaşanması nedeniyle yiyecek erzakları elde etmek için Nil Vadisi'ne seyahat etmişlerdi. Mısır'da kısa ikameti boyunca İbrahim, Mısır hanedanında uzak bir akrabasını buldu ve o bu kral için iki başarılı askeri seferin kumandanı olarak hizmet etti. Nil'deki kısa süreli ikametinin sonuna doğru o ve karısı Sarı sarayda yaşayıp, Mısır'dan ayrıldıkları zaman İbrahim'e askeri seferlerinin getirdikleri ganimetlerden bir pay verilmişti. İbrahim için Mısır saltanatının onurlarını terk edip, Maçiven Ta tarafından sunulan daha ruhsal göreve geri dönmek büyük bir kararlılığı gerektirmişti. Ancak Melkizedek'e Mısır'da bile derin saygı beslenmekteydi ve tüm hikaye Firavun'a anlatıldığı zaman, o Salem'in gayesi için verdiği sözlerin yerine getirmesi amacıyla geri dönmesini İbrahim'den güçlü bir biçimde talep etti. İbrahim kralsı gelecek arzularına sahipti ve Mısır'dan geri dönüşte Kenan'ın tamamını tabiyetine bağlama ve kendi insanlarını Salem'in yönetimine getirme tasarısını Lut ile paylaştı. Lut, daha çok işle ilgiliydi, bu nedenle, daha sonraki bir anlaşmazlıktan sonra ticaret yapmak ve hayvan yetiştirmek Sodom'a için gitti. Lut ne askeri bir yaşamı ne de bir çoban yaşamını sevmişti. Ailesi ile birlikte Salem'e döndükten sonra İbrahim, askeri tasarımlarını olgunlaştırmaya başladı. O yakın bir zaman içinde Salem yerleşkesinin idari yöneticisi olarak tanınmış olup, 7 yakın kabileyi önderliği altında özerk bir biçimde topladı. gerçekten de Melchizedek Salem'in gerçeklerine dair bir bilgiye daha hızlı bir biçimde getirilmesi için kılıçla komşu kabilelere köşe bucak bir ateşle giden İbrahim'i dizginlemede büyük zorluk çekmekteydi. Melchizedek tüm çevre kabileler ile barışçıl ilişkileri idare etmişti. O askeri olmayıp, ileri geri gittiklerinde askeri birliklerin hiçbiri tarafından saldırıya uğramamıştı. O tamamıyla, ileride aynen hayata geçirileceği gibi, İbrahim'in Salem için savunmasal bir siyasayı oluşturmasını arzulamaktaydı. Ancak o, öğrencisinin fetih için hırslı tasarılarını onaylamayacaktı. Böylelikle orada, İbrahim'in Hebron'a kendisine ait askeri başkenti kurmak için gidişi biçiminde, ilişkisel düzeyde bir dostane ayrılık gerçekleşti. Meşhur Melchizedek ile olan yakın ilişkisi nedeniyle İbrahim, çevreleyen küçük krallar üzerinde büyük üstünlüğe sahip oldu. Onların hepsi Melchizedek'e derin saygı besleyip, haddinden fazla bir biçimde İbrahim'den korkmuşlardı. İbrahim bu korkuyu bilmekte olup, komşulara saldırmak için sadece elverişli bir fırsat kolladı ve bu bahane, bahse konu idarecilerden bazılarının Sodom'da ikamet eden yani Lut'un mal varlığına saldırma cüreti gösterdiklerinde geldi. Bunu duyması üzerine İbrahim, 7 özel kabilenin sorumlu başkanlığında düşman üzerine yürüdü. 318 yakın koruması, bu zamanlar 4000'den fazla sayıya ulaşan kişiden oluşan orduyu kumanda ediyordu. Melchizedek İbrahim'in savaş ilanını duyduğunda, kendisini vazgeçirmek için yerleşkesinden ayrıldı, ancak ulaştığında eski takipçisini yalnızca, savaştan galip dönen bir biçimde yakaladı. İbrahim, Salem'in tanrısının düşmanları karşısında kendisine zaferi verdiğinde ısrar edip, ganimetlerin onda birini Salem hazinesine aktarmakta diretti. Diğer %90'ını kendi başkenti olan Hebron'a aktardı. Bu Sittim savaşından sonra İbrahim, 11 kabileden oluşan ikinci bir konfederasyonun önderi oldu ve sadece Melchizedek'e vergi ödemeyip yakında bulunan herkesin aynı şeyi yapmasını gözetledi. Sodom'un kralı ile olan dış siyaset ilişkileri, kendisine oldukça yaygın bir biçimde beslenen korku ile birlikte, Sodom kralı ile diğerlerinin Hebron askeri konfederasyonuna katılmasıyla sonuçlandı. İbrahim Filistin'de güçlü bir devlet kurma yolunda gerçekten de iyi bir konumdaydı. 6. Melchizedek'in İbrahim ile yaptığı sözleşme. İbrahim, tüm Kenan yerleşkesinin fethini tasarlamıştı. Onun kararlılığı sadece, Melchizedek'in bu girişime izin vermemesi gerçeğiyle zayıflamıştı. Ancak İbrahim, bu sunulan krallığın yöneticisi olarak onu takip edecek bir evlada sahip olmayışının düşüncesi kendisine endişeye sevk ettiğinde, bu tasarıma girişmeye karar verme arifesinde bulunmaktaydı. Melchizedek ile birlikte bir başka görüşme düzenledi. Ve bu görüşme süresince Tanrı'nın görünebilen evladı olan Salem'in din adamı İbrahim'i, Cennetin Krallığı'nın ruhsal kavramı için maddi fetih ve geçici yönetime dair tasarımından vazgeçmeye ikna etti. Melchizedek İbrahim'e, Amori unsurlarının konfederasyonu ile çekişmenin faydasızlığını açıkladı, ancak eşit bir biçimde, bu geri kalmış kavimlerin yapmakta oldukları budalaca uygulamalarıyla, İbrahim'in ileride fazlasıyla sayıları çoğalacak olan soylarının kolayca alt edebilecekleri düzeyde kendilerine kesinlikle zarar verdiklerini açıklığa kavuşturdu. Ve Melchizedek İbrahim ile birlikte Salem'de resmi bir sözleşmede bulundu. İbrahim'e şimdi gökyüzüne bak ve eğer yapabiliyorsan yıldızları say, senin tohumların onlar kadar fazla olacak demiştir. ve İbrahim Melkizedek'e inanmıştı ve bu onun hanesine doğruluk olarak sayılmıştı. Ve bunun sonrasında Melkizedek İbrahim'e, Mısır'daki ikametlerinden sonra doğumu tarafından Kenan'ın gelecekteki fethinin hikayesini anlattı. Melkizedek'in İbrahim ile yaptığı bu sözleşmeye, Tanrı'nın her şeyi yapmayı aracılığı ile kabul etmiş olduğu kutsallık ve insanlık arasındaki büyük uğrantıya anlaşmasını yarısıtmaktadır. İnsan sadece Tanrı'nın sözlerine ve onun yönergelerine inanmaya karar vermektedir. Bu döneme kadar kurtuluşun sadece, defa verme ve adaklar olarak, bir şeyleri yerine getirmekle teminat altına alınabileceğine inanılmaktaydı. Bu aşamada Melkizedek uğrantıya tekrar, Tanrı'nın iyiliği olan kurtuluşa inanç ile sahip olunabileceği müjdesini getirmişti. Ancak Tanrı'ya olan yalın inancın bu müjdesi haddinden fazla ileri düzeydeydi. Sami kabile üyeleri ilerleyen dönemlerde, kan akıtmayla eski fedalara ve günahların kefaretine geri dönmeyi tercih etmişlerdi. Bu sözleşmenin oluşturulması üzerinden çok geçmeden İbrahim'in oğlu İshak, Melkizedek'in sözü uyarınca dünyaya gelmişti. İshak'ın doğumundan sonra İbrahim, kayıtlara geçirilmesi için Salem'e giderek Melkizedek ile olan sözleşmesine karşı oldukça ciddi bir tutum takınmıştı. Sözleşmenin bu kamuya açık, resmi kabulünde ismini İbrahim'den İbrahim'e değiştirmişti. Salem inanlarının çoğu, Melkizedek tarafından hiçbir zaman şart koşulmamış olsa da, sünneti uygulayan bir konumda bulunmaktaydılar. Geçmiş sünnete o kadar karşı bir konumda bulunmuştu ki bu aşamada İbrahim, Salem sözleşmesinin onaylanmasının bir simgesi olarak bu ayini resmi bir biçimde kabul ederek bahse konu etkinliği bu vesileyle resmileştirmeye karar verdi. Melkizedek'in daha büyük tasarımları adına kişisel nitelikli gelecek arzularının bu gerçek ve kamuya açık tesliminden sonra, Mamre düzlükleri üzerinde kendisine üç göksel varlık göründü. Sodom ve Gomorra'nın doğal yıkımı ile ilgili ileride uydurulan anlatılar ile sahip olduğu bağa rağmen bu durum, gerçekleşmiş bir oluşumdu. Ve bu günlere dair bahse konu efsane ve olaylar, yakın zamana kadar bile ahlaki değerlerin ve etik kuralların ne kadar geri kalmış düzeyde bulunmuş olduğunu göstermektedir. Ciddi sözleşmenin tamamlanması üzerine İbrahim ve Melkizedek arasındaki uzlaşma bütüncül konumuna erişmişti. İbrahim tekrar, Melkizedek kardeşliğinin listesinde en yüksek döneminde 100.000'den fazla düzenli aşar vergisi veren bireyi taşımış küçük Salem halkının irade ve askeri önderliğini üstlenmişti. İbrahim Salem tapınağını fazlasıyla geliştirmiş olup, okulun tamamı için yeni çadırlar tedarik etti. O yalnızca aşar düzenini geliştirmedi. Aynı zamanda okul işlerinin idaresinde birçok gelişmiş yöntemi kurumsallaştırdı. Bunun yanı sıra, örgütlenmiş din yayma etkinliğinden sorumlu biriminin daha iyi idaresine fazlasıyla katkı sağladı. O, sürülerin gelişiminin ve Salem'in mandıra tasarımlarının yeniden örgütlenişinin gerçekleştirilmesi için fazla çok şey yaptı. İbrahim, döneminin varlıklı bir kişisi olarak kıvrak zekalı ve verimliliği gözeten bir iş adamıydı. O çok fazla bir biçimde dindar değildi. Ancak o bütüncül bir biçimde içtendi ve o, Maçıventa Melkizedek'ine inanmıştı. 7. Melkizedek Din Yayılıcıları. Melkizedek öğrencilerini eğitmeye ve özellikle Mısır, Mezopotamya ve Anadolu olmak üzere çevreleyen tüm kabilelere girmiş olan Salem din yayıcılarını hazırlamaya belli bir süre devam etti. Ve 10 yıllar ilerledikçe bu öğretmenler, Tanrı'ya olan inanış ve inanca dair Matyventa müjdesini beraberlerinde taşıyarak Salem'den çok uzaklara seyahat ettiler. Van Gölü'nün etrafında kümelenmiş olan Ademoğlu soyları, Salem inancına ait Hitit öğretmenlerinin gönüllü dinleyicileriydiler. Bir zamanlar Ant unsurlarının merkezi olan bu yerden öğretmenler, Avrupa ve Asya'nın uzak bölgelerine gönderilmişlerdi. Salem din yayıcıları Avrupa'nın tümüne, hatta Britanya adalarına girişmişlerdi. Bir topluluk Faroe adaları boyunca İzlanda'nın Andon unsurlarına giderken, diğerleri Çin'i kat edip Japonya'nın doğu adalarına ulaştı. Doğu yarımkürenin kabilelerini aydınlatmak için Salem, Mezopotamya ve Van Gölü'nden hareket eden erkek ve kadınların yaşamları ve deneyimleri insan ırkına ait tarihsel yıllıklarında kahramansal bir bölümü sunmaktadır. Ancak bu görev o kadar büyük ve kabileler o kadar geri bir düzeydeydi ki, elde edilen sonuçlar ayırt edilemeyen ve belirsiz bir nitelikteydi. Bir nesilden diğerine Salem müjdesi çeşitli yerlerde kendine yer buldu, ancak Filistin dışında bu durum gerçeklik taşımaktaydı. Burada tek Tanrı'ya dair düşünce hiçbir zaman bir kabilenin veya bir ırkın tümünün devamlı bağlılığını elde edememişti. İsa'nın gelişinden uzunca bir süre önce öncül Salem din yayıcılarının öğretileri çoğunlukla eski ve daha evrensel hurafelerin ve inançların altına gömülmüş bir durumdaydı. Özgün Melkizedek müjdesi neredeyse tamamen büyük anne, güneş ve diğer ilkça inanışlarına dair inançlar tarafından emilmiş hale gelmişti. Matbaa sanatının faydalarını bugün memnuniyetle deneyimleyen sizler, bu öncül dönemlerde gerçekliği devamlı kılmanın ne kadar zor olduğunu çok az bir biçimde anlamaktasınız. Yeni bir öğretiyi gözden kaybetmek bir nesilden diğerine ne kadar da kolaydı. Orada her zaman yeni bir öğretinin, dini eğitim ve büyü uygulamasının eski bünyesi tarafından emilen hale gelişinde bir eğilim bulunmaktaydı. Yeni bir açığa çıkarılışın özü her zaman, eski evrimsel inanışlar tarafından bozulmaktadır. 8. Melkizedek'in ayrılışı. Sodom ve Gomara'nın yok edilişinden kısa bir süre sonra Matyventa, Urantia üzerindeki acil durum bahşedilişini sonlandırmaya karar verdi. Melkizedek'in beden içinde kısa süreli ikametini sonlandırma kararı, çok sayıdaki koşullardan etkilenmişti. Bunlardan başlıcası, çevreleyen kabilelerin ve hatta doğrudan birlikteliklerinin onu, bir doğaüstü varlık biçiminde gören bir biçimde, ki gerçekten de öyleydi, bir yarı tanrı olarak değerlendirmeye dair artan eğilimleriydi. Ancak onlar kendisine haddinden fazla ve oldukça hurafisel bir korkuyla derin saygı duymaya başlamaktaydılar. Bu nedenleri ek olarak Melkizedek, bir tek tanrıya dair gerçekliğin takipçilerinin akıllarında güçlü bir biçimde yer eden konuma gelmesi için İbrahim'in ölümünden yeterli bir süre önce dünyasal etkinliklerinin sahnesinden ayrılmayı istedi. Bu doğrultuda Matyventa bir gece, insan dostlarına iyi geceler söyledikten sonra Salem'deki çadırına çekildi. Ve sabah vakti dostları onu aradığında, o artık orada değildi. Çünkü onun akranları kendisini buradan çoktan alıp götürmüştü. 9. Melkizedek'in ayrılış sonrası. Melkizedek'in oldukça ansızın gerçekleşen bir biçimde ortadan kaybolması İbrahim için büyük bir sınavdı. Her ne kadar akranlarını Melkizedek'in geldiği gibi bir gün gitmek zorunda olduğu hususunda bütünüyle uyarmış bir konumda bulunduysa da, onlar muhteşem önderlerinin kaybını kabullenememişlerdi. Her ne kadar bu dönemin tarihi anlatıları Musevi köleleri Mısır'ın dışına doğru yönlendirdiğinde Musa'nın inşa ettiği şeyler olsa da, Salem'de inşa edilen büyük düzen neredeyse ortadan kayboldu. Melkizedek'in kaybı İbrahim'in kalbinde, hiçbir zaman bütünüyle üstesinden gelemediği bir üzüntü yarattı. Maddi bir krallığı inşa etme arzusunu terk ettiği zaman Hebron'u terk etmiş bir konumda bulunmaktaydı ve bu aşamada, ruhsal krallığın inşasında bulunduğu birlikteliğinin kaybı üzerine, bir takım isteklerinin bulunduğu Gerar'ın yakınında yaşamak için güneye doğru hareket eden bir biçimde Salem'den ayrıldı. İbrahim, Melkizedek'in ortadan kayboluşundan hemen sonra korku duyan ve ürkek bir hale geldi. Abimelek karısını elde etsin diye Gerar'a vardığında kimliğini sakladı. Sare ile evliliğinden kısa bir süre sonra İbrahim bir gece, muhteşem karısını elde etmek amacıyla kendisini öldürmeye dair tasarlanmış bir kümpesi duydu. Bu derin korku, aksi durumlarda cesur ve gözü pek önder için bir dehşete dönüştü. Tüm yaşamı boyunca o, Sare'yi elde etmek için birinin kendisini gizlice öldüreceğinden korktu. Ve bu durum, üç farklı olayda, bu cesur adamın neden gerçek bir korkaklık göstermiş olduğunu açıklamaktadır. Ancak İbrahim, Melkizedek'in varisi görevinden uzunca bir süre geri kalacak birisi değildi. Yakın bir zaman içerisinde o ve öğretilerinin saflığı, Filistin ve Abimelek topluluklarından kendilerine bireyler katıp, onlarla bir anlaşma imzalayıp, karşılığında, özellikle ilk doğan çocukları feda etme uygulamaları olmak üzere, sahip oldukları hurafelerin birçoğu tarafından bozulmuş hal geldi. Böylelikle İbrahim Filistin'de tekrar büyük bir önder haline geldi. O tüm topluluklar tarafından derin saygı görüp, tüm krallar tarafından onurlandırılmıştı. O tüm çevre kabilelerinin ruhsal önderi olup, onun etkisi ölümden sonra bir süre boyunca varlığını sürdürmeye devam etti. Yaşamının son yılları boyunca bir kez daha o, öncül etkinliklerinin mekanı ve Melkizedek'e bağlı bir biçimde çalışmış olduğu yer olan Hebron'a bir kez daha döndü. İbrahim'in son eylemi, güvenilir hizmetkarlarını, İnsanları içinden bir kadını evladı İshak için bir eş olarak güvence altına alması için Mezopotamya sınırı üzerinde bulunan kardeşi Nahor'un şehrine göndermesi oldu. Kuzenler ile evlenmek uzun yıllar boyunca İbrahim'in insanlarının adeti olmuş bir konumdaydı. Ve İbrahim, Salem'in ortadan kaybolmuş okullarında Melkizedek'ten öğrenmiş olduğu Tanrı'ya doyulan inançtan emin bir biçimde hayata gözlerini yumdu. Melkizedek'in hikayesini bir sonraki neslin kavraması zordu. 500 yıl içinde birçokları bütüncül anlatımı bir mit olarak değerlendirdi. İshak, babasının öğretilerine oldukça yüksek bir değer atfedip, küçük Salem halkının müjdesini besledi. Ancak Yakup için bu tarihi anlatımların önemini anlamak daha zordu. Yusuf Melkizedek'e güçlü bir inanan olup, büyük ölçüde bu nedenle, kardeşleri tarafından bir hayalci olarak değerlendirilmişti. Mısır'da Yusuf'a verilen onur başlıca, büyük büyük babası olan İbrahim hatıratı nedeniyleydi. Yusuf, Mısır ordularının askeri kumandasına önerilmişti. Ancak Melkizedek'in tarihi anlatımlarına ek olarak İbrahim ve İshak'ın daha sonraki öğretilerinin bu türden güçlü bir inananı olduğu için, Cennet Krallığı'nın gelişimi için böylelikle daha iyi bir iş yapabileceğine inanarak bir kamu idarecisi konumunda hizmet etmeyi tercih etti. Melkizedek'in öğretileri bütüncül ve tamamlanmıştı. Ancak bu dönemlere dair kayıtlar, her ne kadar birçoğu Babil'de eski ahit kayıtlarının topluca düzeltilmesi vaktine kadar bu yaşananlara dair belli bir anlayışa sahip olduysa da, Bu daha sonraki Musevir'in adamları için imkansız ve hayal ürünü olarak göründü. Eski ahit kayıtlarının İbrahim ile Tanrı arasında geçen konuşmalar olarak tasvir ettiği şeyler, gerçekte İbrahim ve Mikail arasındaki görüş alışverişleriydi. Daha sonraki nüshacılar Melkizedek kavramını Tanrı ile eş anlamlısı olarak gördüler. İbrahim ve Sara'nın Tanrı'nın meleği ile gerçekleştirdiği birçok iletişim, onların Melkizedek'e yaptığı çok sayıdaki ziyaret anlamına gelmektedir. İshak, Yakup ve Yusuf'a dair Musevi anlatıları. Babil esareti boyunca Musevi'nin adamları tarafından bu kayıtların bir araya getiriliş zamanında bilerek ve bilmeden yapılan değişiklikler biçimde gerçeklerden birçok sapışı aynı anda içlerinde barındırsalar da, İbrahim hakkında olanlardan çok daha fazla güvenilirdir. Kantura, İbrahim'in bir karısı değildi. Hagar gibi o sadece bir cariyeydi. İbrahim tüm mal varlığı, gösterge eşi olan Sara'nın oğlu İshak'a devredildi. İbrahim, kayıtların gösterdiği kadar yaşlı değildi ve onun eşi çok daha gençti. Bu yaşlar, ileride gerçekleşen İshak'ın sözde mucizevi doğumunu desteklemek için kasıtlı bir biçimde değiştirilmişti. Musevilerin milli benliği, Babil esareti tarafından devasa bir biçimde karamsarlığa düşmüştü. Alt düzeydeki millik konumlarına tepki olarak onlar, Tanrı'nın seçilmiş insanları olarak kendilerini tüm ırkların üstüne çıkaran bir görüş ile içinde tarihi anlatımlarını çarpıttıkları ve saptırdıkları milli ve ırksal bencilliğin diğer aşırı ucuna kaymışlardı. Ve böylece onlar özendi. İbrahim ve diğer ulusal önderlerini Melkizedek'i de içine alan bir biçimde tüm diğer kişilerin çok üzerine çıkarma amacıyla tüm kayıtlarını değiştirdiler. Musevi nüshacıları böylelikle, sadece İbrahim'e büyük bir onurun verilişinin yarısıttığını düşündükleri Siddim Savaşı'ndan sonra İbrahim ve Melkizedek buluşmasına dair anlatımı muhafaza eden bir biçimde, bu çok önemli dönemlere dair bulabildikleri her kaydı yok etmişlerdi. Ve böylece, Melkizedek'i gözden yitirerek söz verilen bahşedilmiş evlatın ruhsal görevi ile ilgili bu acil durum evladının öğretisini de gözden kaçırmışlardır. Bu görevin doğasına dair gözden kaçırış oldukça bütüncül ve eksiksizdeki soylarının çok azı, dünya üzerinde ve beden içinde ortaya çıktığında Maçıventa'nın önceden haber verdiği Mikail'i tanımaya ve onu teslim almaya yetkin veya istekliydi. Ancak Musevi kitabının yazarlarından bir tanesi Melkizedek'in görevini anlamıştı. Çünkü şu ifade orada yazmaktadır. En yüksek unsurun din adamı olan Melkizedek aynı zamanda barışın kralıydı. Babası olmadan, annesi olmadan, soyu olmadan. Ne yaşam başlangıcına ne de yaşam sonuna sahipti. Ama bir tanrı evladı gibi yaratılmıştı. O sürekli bir din adamı olarak kalmaya devam etmektedir. Bu yazar Melkizedek'i, İsa'nın Melkizedek'in düzeyinde sonsuza kadar bir hizmetkar olduğunu onaylayan bir biçimde, Mikail'in daha sonraki bahşedilişini bir türü olarak tasvir etmişti. Her ne kadar bu karşılaştırma tamamıyla yararlı olmasa da, İsa'nın dünya bahşediliş zamanındaki görevindeyken 12 Melkizedek teslim alıcısının emirleri üzerine uğrantıya için geçici unvan aldığı kelimenin tam anlamıyla doğruydu. 10. Maçıventa Melkizedek'in mevcut konumu. Maçıventa'nın bedenselleştirildiği yıllar boyunca uğrantıya'nın Melkizedek teslim alıcıları 11 unsur olarak faaliyet gösterdi. Maçıventa bir acil durum evladı olarak görevinin tamamlanmış olduğunu düşündüğünde, bu gerçeği 11 birlikteliğine işaret etti ve onlar derhal bedenden vasıtasıyla kurtulacağı ve güvenli bir biçimde özgün merkezine dek düzeyine geri döndürüleceği yöntemi hazır hale getirdi. Ve Salem'den ayrılışının 3. gününde Uğran Tea görevi altındaki 11 akran arasında ortaya çıkıp, Satanya'nın 606.sının gezegensel teslim alıcılarından biri olarak ara verilmiş hizmet sürecine devam etti. Machinventa, beden ve kanın bir yaratılmışı olarak bahşedilmişliğini tıpkı anlık ve tören olmadan başlamış olduğu gibi sonlandırdı. Ne onun ortaya çıkışına ne de ayrılışına, herhangi bir olağan dışı bildirim veya gösteri eşlik etti, ne yeniden diriliş liste çağrıları ne de gezegensel yazgı dönemin sonlanması Uğran Tea üzerindeki ortaya çıkışını belirledi. O bir acil durum bahşedilmişiydi. Ancak Machinventa, yaratıcı Melchizedek tarafından olması gerektiği biçimde bedenden salıverilişine kadar ve acil durum bahşedilmişliğinin, Salvington'un Cebrail'e olan Nebado'nun baş yöneticisinin onayını almış olduğu kendisine bilgilendirilene kadar, insan varlıklarının bedeni içindeki kısa süreli ikametini sonlandırmadı. Machinventa Melchizedek'i, beden içinde bulunduğunda öğretilerine inanmış insanlara ait soylarının gidişatı karşısında büyük bir ilgi beslemeye devam etti. Ancak, Ken unsurlarıyla birleşmiş halde bulunan İshak vasıtasıyla İbrahim'in soyu, Salem öğretilerine dair herhangi bir kesin kavramı beslemeye uzun süre devam etmiş tek oldu. Bahse konu bu Melchizedek, birçok din adamı ve alim ile birlikte ilerleyen 19 çağ boyunca işbirliğinde bulunmaya, böylece Mikail'in dünya üzerindeki ortaya çıkışı için makul bir vakte kadar Salem'in gerçeklerini canlı tutmaya çabalamaya devam etti. Machinventa, Uğran Tea üzerinde Mikail'in zaferi dönemlerine kadar bir gezegensel teslim alıcısı olarak görevine devam etti. Daha sonra o, Uğran Tea'nın vekil gezegensel prensi unvanını taşıyan bir biçimde yaratan evlatın Jerusalem üzerindeki kişisel elçisi konumuna çok yakın bir zaman içerisinde yükseltilmiş olarak, Jerusalem'de 24 yöneticiden biri olmak üzerine Uğran Tea hizmetine verilmişti. Uğran Tea yerleşik bir gezegen olarak kalmayı sürdürdükçe Machinventa Melchizedek'in, evlatlığa ait kendi düzeyinin sorumluluğuna tamamen dönmeyeceği, zamansal olarak sonsuza kadar İsa Mikail'ini temsil eden bir gezegensel hizmetkar konumunda kalmaya devam edeceği bizim inancımızdır. Onunkisi Uğran Tea üzerinde bir acil durum bahşedilmesi olduğu için, kayıtlarımızda Machinventa geleceğinin ne olacağı yer almamaktadır. Nebado'nun Melchizedek birliğinin, sayılarından bir tanesinin kalıcı kaybı ile görevlerine devam etmeleri sonuçsal olarak gelişebilir. Eden Tea'nın en yüksek unsurları tarafından yakın zamanda iletilmiş ve Üversa'nın zamanın ataları tarafından daha sonra onaylanmış emirler. Bu bahşedilmiş Melchizedek'in düşmüş gezegensel prensi olan Caligastia'nın yerine nihai olarak alacağına güçlü bir biçimde işaret etmektedir. Eğer bu husustaki varsayımlarımız doğru ise, Machinventa Melchizedek'in Uğran Tea üzerinde bizzat tekrar ortaya çıkabileceği ve tahttan indirilmiş gezegensel prensin görevini değişikliğe uğramış bir biçimde üstlenebileceği veya şu an hali hazırda Uğran Tea'nın gezegensel prensun vanını taşıyan İsa Mikail'ini temsil eden bir konumda vekil gezegensel prensi olarak dünya üzerinde faaliyet göstermek için farklı bir biçimde ortaya çıkması tamamıyla mümkündür. Machinventa'nın geleceğinin ne olabileceği bizler için hiç de kesin olmasa da, oldukça yakın bir zaman içerisinde gerçekleşen olaylar bahsi geçen varsayımların gerçekten muhtemel bir biçimde çok daha uzak olmadığını güçlü bir şekilde işaret etmektedir. Bizler Uğran Tea üzerindeki zaferiyle Mikail'in, nasıl hem Caligastia ve hem de Adem'in varisi, nasıl gezegensel barış prensi ve ikinci Adem haline geldiğini oldukça iyi bir biçimde anlamaktayız. Ve şimdi bizler, Urantia'nın vekil gezegensel prensun Van'ının bu Melchizedek'e verilişine dikkatle bakmaktayız. O aynı zamanda Urantia'nın vekil maddi evladı olacak mı? Ya da orada, gezegenin Adem ve Havva'sının gelecekte bir gün gerçekleştireceği veya Urantia'nın ikinci Adem'inin vekil unvanları ile birlikte Mikail'in temsilcileri olarak soylarından birinin dönüşü biçiminde beklenmeyen ve öngörülemeyen bir olayın gerçekleşme olasılığı mı var? Ve yaratan evlatın gelecekte bir gün geri dönüşü ile ilgili verdiği açık sözde iniltili olarak, hem Hakimane hem de kutsal üçleme öğretmen evlatlarının gelecekteki ortaya çıkışlarının kesinliği ile ilgili bu tahminlerin hepsi, Urantia'yı geleceği bilinmeyen bir gezegen yapmakta olup, onun ebadonun bütüncül evreni içinde en ilgi çekici ve en merak uyandırıcı alemlerinden biri kılmaktadır. Urantia ışık ve yaşam dönemine yaklaşırken gelecek bir çağda, Lucifer isyanı ve Caligastia ayrılığına dair yargı süreci kesin bir biçimde karar bağlandıktan sonra, bizler eş zamanlı bir biçimde Maçıventa, Adem, Havva ve İsa Mikail'ine ek olarak ya bir hakimane evlat veya hatta kutsal öğretmen evlatlarının Urantia üzerindeki mevcudiyetlerine bile şahit olabiliriz. 24 danışmandan oluşan Jerusalem'in Urantia Yöneticileri Birliği içindeki Maçıventa'nın mevcudiyetinin, onun Urantia fanilerine, kesinliğin cennet birliklerine kadar bile ilerleme ve yükselişin evren düzeni boyunca nihai olarak takip edeceği düşüncesini doğrulayan yeterli kanıt olduğu uzun süreden beri bizim düzeyimizin sahip olduğu görüştür. Bizler Adem ve Havva'nın böylelikle, Urantia ışık ve yaşam içinde istikrara kavuşmuş hale geldiğinde cennet serüveni içinde dünya akranlarına eşlik etme nihai sonuna sahip kılındıklarını bilmekteyiz. 1000 yıldan daha az bir süre önce, bir zamanlar Salem'in bilgisi olan bu aynı Maçıventa Melchizedek'i, Alem'in ikamet halindeki genel valisi olarak görevde bulunarak 100 yıllık bir süre boyunca Urantia'da görünmez bir biçimde mevcut bulunmuştu. Ve eğer gezegensel olaylarını yönetmeye dair mevcut düzenimiz devam ederse, 1000 yıldan biraz daha fazla bir süre sonra aynı görevde faaliyet gösteren zamanı gelince geri dönecektir. Bu anlatım, şimdiye kadar Urantia'nın tarihi ile ilişkili hale gelmiş karakterlerin içinde en benzersizlerden biri olmasına ek olarak, alışılmışın ve olağanın dışındaki dünyanızın gelecek deneyimde önemli bir görevde bulunma nihai sonuna sahip kılınabilecek bir kişilik olarak Maçıventa Melchizedek'in hikayesidir. Nebadon'un bir Melchizedek unsuru tarafından sunulmuştur.